Ayrım 17, S.S. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Sayfa 161, 29. bölüm. Soylu'nun muhalefet fişlemeleri. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu millete bir borcu vardır. %10 barajını hemen düşürmek. DEHAP'a, yani BDP'ye bir takım hülle sanatları dışında parlamentoya girecek yeteneği ortaya koymak zorundadır Türkiye. Yeni Türkiye'de MHP'nin hiçbir kodu yok. MHP'nin kendisini CHP'ye eklemlendirmesine çok sıcak bakanlardan bir tanesiyim. Bu benim tezim uzun zamandır. BDP'nin boykotunun çok etkili olduğunu düşünenlerdenim. Boykot referandumun en önemli sonuçlarından bir tanesidir. Kürt meselesini Türkiye'nin gündemine getirmiş, oturtmuştur. Masada oturan üç adamdan genç olanı anlatıyor bunları. Sol tarafında FETÖ'nün avukatlık yapılanması kapsamında tutuklanan eski savcı Gültekin Avcı oturuyor. Karşısında ise FETÖ'nün firardaki komiserlerinden Önder Aytaç var. Tabii ki örgütün Samanyolu televizyonu. Savcı polis ve kafalarını sallayarak dinledikleri meşreplerine uygun siyasetçiyi buluşturan programın adı da kendisi gibi. Derin Bakış. Politikacı neler söylemiyor ki? Kürt meselesinin silahla çözülemeyeceğini, ana dilde eğitimin önünde engellerin kaldırılmasını. Hayır, yanlış tahmin ettiniz. Konuşan HDP'nin hapisteki milletvekillerinden biri değil, şimdiki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. FETÖ'nün mezarlardan kalkıp oy kullanın dediği 12 Eylül 2010 referandumunun hemen ardından zaferini Fethullahçılarla birlikte bu sözlerle kutluyordu. Sonrasını biliyorsunuz. Habur'daki çadır mahkemesini, Dolmabahçe'deki deri koltukları, Oslo'daki sızıntıları, İmralı'daki tahta masayı hatırlıyorsunuz. Belki 11 Nisan 2013 tarihli resmi gazeteyi unuttunuz. O gün AKP eliyle terörle mücadele kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Özetle yeni düzenleme terör örgütünün propagandasını yapmak suç oluşturmaz, örgütün şiddetini savunmak suçtur diyordu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır. Şunlar eyaletler, demokratik özellikler falan, bunların hiçbirisi artık suç değil diye anlatıyordu yaptıkları icraatları. Süleyman Soylu'nun Samanyolu televizyonunda anlattığı hülyası gerçek olmuştu. O da AKP'ye katıldı, büyüdü, İçişleri Bakanı oldu. Fişlemeleri servis ettiler. İşin ilginci, aynı Soylu dün söylediklerinin çeyreğini söyleyen muhalif partilerdeki siyasetçilerin fişlemelerini yandaş gazetelere servis etmeye başladı. Misal 2019 belediye seçimlerinden önce muhalefetin adaylarının fişlemeleri ortaya çıktı. Soylu 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya tek tek açıklayacağız dedi. Soylu isim isim belediye meclis üyelerinden başkanlarına kadar taramış, birçoğunu terörle bağlantılı ilan etmişti. Sabah gazetesi bu fişlemeleri işte muhalefetin PKK'lı adayları diye haberleştirdi. Halbuki bir insan terörist olsa, adli sicil kaydında böyle bir hüküm yazsa zaten aday olamıyordu. Ancak Soylu'nun fişlemelerinin ana konusu bunlar değildi. Keza CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de fişlemeleri listeye göre Kürt olmanız terörist olmak için yeterli diye yorumluyordu. Gökçen bunun nedenini şöyle açıkladı. Listeyi incelediğimizde iddia ettikleri terörle iltisaklı olma durumuna kanıt olarak Şanlıurfalı olmayı, 1969'da düzenlenen bir etkinliğe katılmayı öne sürüyorlar. Terörist dedikleri şahsın karşısına Nusaybin doğumlu yazmışlar. Bari direkt olarak Kürt deseydiniz. Kürt olmanız terörist olmak için yeterli bir neden bu sürrealist listeye göre. Bu insanlar YSK aday yeterlilik koşullarını sağlamışlar ki aday olmuşlar. İçlerinden biri dahi teröristse niye soruşturmadınız? Değilse nasıl fişlersiniz? İnsanlar terörist olup olmadıklarını gazete küpürlerinden öğrenecekler sayelerinde artık. Listeleri tekrar etmeyelim. Unuttukları liste. Ancak Soylu'nun fişlemeleri bize bir şey daha gösteriyor. Şöyle anlatalım. Fişlemede CHP'nin Solhan ilçesi meclis adayının kardeşinin PKK'lı olduğu yazıyor da, mesela 15 Temmuz'da elden kaçan Adil Öksüz'ün dayısının oğlunun AKP'nin Andırım Belediye Başkan adayı olduğu yazmıyor. CHP'nin Muratpaşa Belediye Meclisi adayının kız kardeşinin PKK'dan tutuklu olduğu yazıyor da, mesela AKP'nin Çayırova Belediye Başkan adayının ortağının FETÖ'den firarda olduğu unutulmuş. CHP'nin Bingöl 7 Su Belediye Meclisi adayının 2016'da gözaltına alındığı yazıyor da, Şırnak İdil'deki AKP meclis adayının FETÖ gözaltısı nedense atlanmış. İyi Parti'nin Siirt Pervari Belediye Meclisi adayının BDP gençlik toplantısına katıldığı yazıyor da, MHP'nin Altındağ Belediye Meclisi adayının FETÖ yöneticiliğinden gözaltısını görmemişler. Ya AKP Fethiye Belediye Başkan adayının FETÖ'nün kapatılan iş adamları derneğine üye olması? Sahi MHP'nin Nazilli adayı FETÖ üyeliğinden yargılanmadı mı? Nasıl bir istihbarat ise Pensilvanya yolcusu adayları görmemiş, Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ya da Bursa'daki adayının okyanus ötesine mesajlarını not etmemiş. Maklube başından paylaşılan Cumhur İttifakı fotoğraflarını arşivlememiş. Sahi muhalefet listelerine FETÖ'cüler girdi denmiyor muydu? Süleyman Soylu'nun dosyasında PKK bağlantılar var da Fethullahçı sızmalar neden yok? Yoksa İçişleri Bakanlığı FETÖ'cü siyasetçiler ile mücadeleden vaz mı geçti? PKK bağlantılı seçilmişleri düşürecek de FETÖ bağlantıları görevde mi tutacak? Yoksa FETÖ fişleri aynı mantıkla yazılırsa darbecilerin kardeşini büyükelçi ve bakan yapanların fişi ne olur diye mi düşünülüyor? Sahi HDP toplantısına katılanların fişini gördük de Samanyolu TV'de konuşan bakanlarınki nasıl olurdu acaba? Kısacası Soylu PKK ile mücadelede akrabalık ilişkilerini FETÖ meselesini örtmek için kullanıyordu. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bir partinin muhaliflerine karşı devletin imkanlarını kullandığı bir mekanizmaya dönüşmüştü. Bu durum devletin devlet olmaktan çıkması demekti. Bu süreçte durumu gören İyi Partili bir yöneticinin yaptığı başvuruyu da öğrendik. O isim söz konusu haberler üzerine İyi Parti'nin aday listesini İçişleri Bakanlığı'na göndermiş, kısaca inceleyin, varsa bir sorun önceden söyleyin demişti. Bu başvuru üzerine telefonu çaldı, arayan Bakan Soylu'ydu. Bunu nasıl yapalım? Devlet böyle bir belgeye resmi yanıt yazamaz diyordu. Haberlerin hatırlatılması üzerine telefon kapandı ve bir süre sonra kapı çaldı. Özel bir kurye gelmişti. İçişleri Bakanı'ndan bir zarf getirdi. Zarfta söz konusu inceleme yapılmış ancak hiçbir yazıya dökülmemişti. Belli ki fişlemeler de devletin imkanlarının devletin dışında kullanıldığı zaman böyle oluyordu. Soylu bakanlığı boyunca bu fişlemeleri hep kullandı. Bazı fişlemeleri elde ederken ise sıra dışı işlere başvurdu. Daha iyi anlaşılması için devam edelim. 30. bölüm. Soylu telefonları dinletiyor mu? Herkes hakkında bir takım iddialarda bulunuyor ya, içine mi doğuyor, yoksa birisi getirip onun içine mi yerleştiriyor? Aslında bu sorunun yanıtı var. Gazeteci Müyesser Yıldız olmasa dikkatimizi çekmeyecekti. Çok yazıldı. Ufacık bedeniyle duruşma salonlarında günlerini geçirdi. Türkiye'de son yıllarda yaşananları düşünün. FETÖ'nün bürokrasiyi ele geçirdiği dönemlerde Müyesser Yıldız'ın haberleri yolu aydınlatıyordu. Öyle ya, 15 Temmuz'a giden süreci onun alarm niteliğindeki yazılarıyla öngördük. Karınca gibiydi. Yazılarıyla bizlere bir iz bıraktı. O izlerin bütünü toplumda bir hafıza oluşturdu. İşte o Müyesser Yıldız 8 Haziran 2020 günü sabaha karşı gözaltına alındı. Ondan tam 3 gün önce ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dava açmıştı. Zira Soylu 30 Nisan'da jandarmanın yaptığı operasyonları duyurup Kars'ta PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale geldiğini ve örgütün Çemçe grubunun yok edildiğini söylemişti. Aradan 18 gün geçti. Haber merkezlerine Kars'tan gelen şehit haberi düştü. Müyesser Yıldız da şehit haberinin Çemçe bölgesinden geldiğini hatırlatıp, anlaşılan o ki Bakan Soylu'nun dediği gibi Çemçe grubu tamamen yok edilmemiş ifadesini kullandı. Özetle bir gazeteci olarak görevini yapıyordu. İzleri takip edip iz bırakmaya devam ediyordu. Gelin görün ki Soylu Twitter hesabından Yıldız'ı hedef aldı ve bambaşka bir olayın işaretini verdi. Çemçe grubunun itlafına bir PKK, bir de sen üzülmüşsün dedi. Yetmedi, benim üzüntüm PKK seviciliğin değil dedi. Devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır diye devam etti. Tanıyanlar bu satırları okuduğunda anlayacaktır. Müyesser Yıldız her şehit haberi geldiğinde gözleri dolan, o acıyı yüreğinde hisseden bir gazeteci. Haliyle İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu'nun PKK sevici demesine 1 liralık tazminat davası açtı. Hemen gözaltına alındı. Davanın dilekçesinin verilmesinden sonraki ilk iş gününde polis sabaha karşı Müyesser Yıldız'ın evine gitti. Bakmadık köşe bucak bırakmadılar. Bilgisayar mühendisi oğlunun bilgisayarlarına dahi el koydular. Yıldız 9 yıl önce tutuklandığı Oda TV davasında eklenen dosyaları bildiği için bilgisayarların kopyasının alınmasını istedi, reddedildi. Bizim aklımızda ise Soylu'nun devlet gömleği giymiş pespayeler sözleri kaldı. Neden mi? Gözaltına alındıktan sonra Müyesser Yıldız'a casusluk suçlaması yönetildiğini söylediler. Neymiş? Görevdeki bir astsubay Müyesser Yıldız'ı aramış, bilgiler vermiş. Ancak Yıldız bunları haberleştirmeyince casusluk yaptığını düşünmüşler. Tepkiler yükselince de casusluk suçlamasını çıkarıp bugün halen yayında olan 3 yazısını suç dedidi diye gösterme yolunu seçtiler. Sonra da devletin güvendiğine ilişkin bilgileri açıklama iddiasıyla tutukladılar. Süleyman Soylu'nun devlet gömleği giymiş pespayeler sözü, acaba Müyesser Yıldız'ın tutuklanacağını biliyor muydu sorusunu akıllara getirdi. Öyle ya, Yıldız'ın gözaltına alınmasına gerekçe olarak bir astsubayın kendisini araması gösterildi. Soylu işte bu soruyu açıklığa kavuşturmadı, etrafından dolaşmayı tercih etti. Soylu'nun saraydaki avukatı. Müyesser Yıldız haklı olarak Soylu'ya dava açtı. Dava 1 liralık tazminat davasıydı. Soylu cevap verdi. Süleyman Soylu'nun gönderdiği dilekçenin altındaki imza dikkatimizi çekti. Avukat Uğur Kızılca. Kendisi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi. Dilekçesinde Yıldız'ın davasının reddedilmesini, aynı zamanda Yıldız'a 1 liralık dava açtı diye ceza verilmesini istiyordu. Ona göre tazminat olarak 1 lira istemek dolaylı bir hakaretti. Tarafları gözünüzün önüne getirin. Bir tarafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve onun avukatı olan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Uğur Kızılca. Karşısında ise Müyesser Yıldız. Soylu herkese hakaret ederken onu savunan ise Cumhurbaşkanlığı kurullarında çalışan bir hukukçu. Sonucu merak ediyor musunuz? Evet, haberler mahkemenin kararını şöyle duyurdu. 1 liralık manevi tazminat davasına karar çıktı. Soylu 1 lira tazminat cezasına çarptırıldı. Ancak asıl önemlisi dedik ya, Müyesser Yıldız dava sırasında hapsedilmişti. Orada bir ayrıntı daha ortaya çıktı ki o da Soylu'yu yakından ilgilendiriyordu. Müyesser Yıldız'ın tutuklu yargılandığı casusluk davasında emekli polis Hanefi Avcı bir uzman mütalaası yazdı. Hatırlayın, Hanefi Avcı yıllarca emniyetin en tepesinde yer almış bir müdürken 2010 yılında kimsenin beklemediği bir iş yapmıştı. Haliç'te yaşayan Simonlar adıyla bir kitap yazdı, orada devletin içindeki FETÖ yapılanmasını deşifre etti. Ardından kumpas fabrikası onun aleyhine de çalıştı. Muhafazakar bir polis olduğu halde devrimci karargah örgütüne üyelikten tutuklandı. TİKKO ve PKK propagandasıyla suçlandı, yetmedi bir de Oda TV davasında hapse atıldı. Yıllarca dört duvar arasında kaldı. Ama sonunda haklı çıktı. Türkiye eski paralel devlet ile hesaplaşma kararını verdi. Gelin görün ki yeni ellerin bazıları pek de temiz değildi. İşte yıllar sonra polis gözüyle Müyesser Yıldız'ın durumunu inceleyen o Hanefi Avcı'ydı. Avcı iki şey yapmıştı. Birincisi Müyesser Yıldız'ın bir astsubayla telefon konuşmalarının devletin gizli bilgileri olup olmadığı sorusuna yanıt aramıştı. Davanın esası tabii buydu. Avcı tek tek görüşmeleri incelemiş, içeriğindeki bilgilerin konuşmalardan önce hangi gazete ve televizyonlarda yer aldığını bulmuştu. Anadolu Ajansı'ndan TRT'ye, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından uluslararası ajanslara kadar birçok yerde yer alan bilgilerin sırf Müyesser Yıldız'ı tutuklamak için dosyaya devlet sırrı olarak yazıldığını ortaya koymuştu. Elbette bu FETÖ mirasını yeni yöntemlerle sürdüren yargının alıştığımız bir pratiğiydi. Tezgah ortaya çıktı. Ancak Hanefi Avcı ikinci bir şey daha yapıyordu. Ne olduğunu anladığımızda tüylerimiz diken diken oldu. İşte yeni paralel devlet dedik. Avcı yıllarca bir polis olarak yürüttüğü soruşturmalardaki tecrübeyle dosyayı incelemişti. Devlet içinde örgütlü bir grubun Yıldız'ı tutuklamak için tezgah kurduğunu delilleriyle ortaya koymuştu. Şöyle anlatalım. Davada Erdal Baran isimli astsubay gazeteci Müyesser Yıldız'a telefonla çok gizli bilgileri vermekle suçlanıyordu. Peki bu soruşturma nasıl başladı? Dosyaya bakarsanız adı Durmuş Özkan olan bir ihbarcı 17 Ekim 2019'da Erdal Baran'ın gizli bilgileri sızdırdığını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar eden bir mektup yazdı. Nedense 17 gün bekleyip 4 Kasım 2019'da Ankara'da bir postaneden savcılığa gönderdi. Mektup 13 Kasım'da savcılık tarafından alındı, orada da tam 16 gün işleme konmadan bekledi ve 29 Kasım'da soruşturma açıldı. Peki sonra ne olmalıydı? Hanefi Avcı diyor ki Erdal Baran'ın İstanbul'da kışlada görevli olması, İstanbul'da ikamet etmesi, işlediği iddia edilen suçu İstanbul'da işlediğinin belirtilmesi nedeniyle savcılığın soruşturmayı İstanbul'a göndermesi gerekirdi. Öyle olmadı. Avcı'ya göre soruşturmayı yürütenler meselenin bir yerinden Ankara'ya bağlanacağını başından biliyorlardı. Devam edelim. Avcı'ya göre 3 satırlık ihbar mektubunu gönderen kişinin ifadeye çağrılıp ayrıntılı bilgiler alınması gerekiyordu. Öyle ya, bir casusluk şebekesi belki de açığa çıkarılabilirdi. Avcı altını çiziyordu. Sanki ihbarcının uydurma olduğu biliniyor gibi bu da yapılmadı. Dahası dünyanın en aptal casusları dahi sırlarını telefonda konuşmayacağı için astsubay hakkında fiziki takip kararı alınması gerekiyordu. Çok tuhaf. Savcılık buna da gerek duymamış, sadece telefon dinleme kararı almıştı. Üstelik Hanefi Avcı'nın ifadesiyle casusluk suçlamasında şüphelilerin yakalanıncaya kadar takip, izleme ve dinlemesinin devam etmesi gerektiği halde Yıldız ve Baran'ın telefon dinlemeleri gözaltına alınmadan 3 ay önce sonlandırılmıştı. İşin ilginci, telefonda her konuyu konuşan Erdal Baran başkalarına da Yıldız'ı anlattıklarını söylediği halde soruşturmanın neredeyse tek hedefi Müyesser Yıldız'dı. Bütün yazışmalar onun için yapılmış, bütün dosya onun üzerine kurulmuştu. Telefon dinlemeleri yasal mı? Fakat daha da önemli bir detay var. Hanefi Avcı soruşturmaya giren bazı unsurların yasal telefon dinleme tarihleri dışında elde edilen bilgilerden geldiğini yakalamış. Şu yorumu yapıyor: Müyesser Yıldız'ın adli soruşturma öncesi telefonlarında sahte isimler veya IMEI, IMSI ve benzeri sadece GSM sisteminin bildiği numaralar üzerinden dinlendiği ve delillerinin bulunacağı kanaatindeyim. Bizim yorumumuz sanmayın. Avcı açık açık tabloyu da anlatıyor. Asıl hedefin Müyesser Yıldız olduğu, adli soruşturma öncesi önce onun telefon ilişkileri incelenip dinlenerek Erdal Baran ile ilişkilerinin içeriği belirlendiği, elde edilen bilgilerde Erdal Baran'da başlayan bir soruşturma yaratmak için suni bir ihbar yapıldığı, bu ihbar üzerine başlatılan soruşturmada önce Erdal Baran'ın dinlendiğinde buradan Müyesser Yıldız'a ulaşılacağının baştan hesaplandığı. Hanefi Avcı yeni paralel devleti işaret ediyor. Hedef aldığı kişinin telefonlarını yasa dışı yöntemlerle dinleyen, tezgah kurmak için sahte ihbar mektubu yazan, suni soruşturmalarla hedef kişiyi tutuklatan yapının failleri bugün farklı olabilir. Ama hem yöntemleri hem araçları FETÖ'nün neredeyse aynısı. Üstelik nasıl oluyorsa yasa dışı dinlemeler yapanların edindiği bilgiler bir şekilde Soylu'ya da geliyor. Öyle ya, yoksa müyesser Yıldız gözaltına alınmadan kimlerle konuştuğunu bilip nasıl ima edecek? Haliyle bu hikayede aklımıza Soylu'nun meşhur sözleri geldi. Görevim icabıyla birçok mahrem bilgiye sahibim. Sonra Soylu'nun açıkladığı mahrem bilgiler, MOBES'e kayıtları, telefon konuşmaları. Sormadan edemedik. Soylu insanların telefonda konuştuklarını da bilebiliyor mu? 17. ayrımın sonu. Sayfa 170.